mesela bir tren yapmışlar. Yasama süreci treni demişler adına da. Ve kaçıncı noktada, yani hangi numaralı noktada şu anda bu yasama süreci şeklinde görsel olarak da göstermişler. Dergiler hakemlere hiçbir ücret ödemiyorlar. Dergiler yazarlara da hiçbir ücret ödemiyorlar. Ve sanırım dergiler hatta editörlere de zaten hiçbir ücret ödemiyorlar. Fakat rekabet hukuku doktorası yapmaya karar verdiğimde daha önce hiç rekabet hukuku da
Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum.
Bu bölümde konuğum Sayın Profesör Doktor Pınar Akman. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkürler.
Hocam öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Uzunca bir süredir sizinle röportaj yapmak istiyordum. Bugün gerçekleştireceğiz. Tekrar teşekkür ederim.
Ben size teşekkür ederim benim programınıza konuk ettiğiniz için. Sağ olun.
Akademik kariyerinizden ben başlamak istiyorum hocam. Ankara Hukuk Fakültesinden 2002 yılında birincilikle mezun oluyorsunuz. Ardından yüksek lisansınızı yine bu programda konuk olan Sayın Profesör Doktor Sabiha Arkan Hoca danışmanlığında yazdığınız tezle tamamlıyorsunuz. 2007'ye kadar da Ankara Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapıyorsunuz. Ancak yüksek lisansınız bittikten sonra 2004 yılında Orsas bursuyla doktora için İngiltere'ye gidiyorsunuz. Ve sonrasında Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki görevinizi de sonlandırıp İngiltere'de akademik kariyerinize devam ediyorsunuz. Sormak istediğim şey, neden İngiltere'yi tercih ettiniz? Bu noktada motivasyonunuz ya da ilham kaynağınız ne oldu?
Teşekkür ederim, sağ olun. Aslında İngiltere'yi tercih etmekten ziyade kendimi İngiltere'de buldum desem daha doğru olur herhalde. Zira benim İngiltere'ye gelmek gibi hiçbir planım yoktu aslında. Ben doktoraya başlamadan önce master programını bitirmek üzereyken Türkiye'de tam bu tez aşamasında, tezimi bitirmiştim sanırım, tez savunma aşamasına gelmek üzereyken İngiltere'deki Norwich'teki East Anglia Üniversitesi'nin dekanı Ankara Hukuk'taki o zamanki dekanımız Profesör Doktor Lale Sirmen'i ziyarete gelmişti. Onların sanırım zaten uzun süredir gelen bir arkadaşlıkları vardı akademik çerçevede. Bu çerçevede akademik bir ziyaret sırasında ben o zamanki East Anglia Üniversitesi'nin dekanıyla Ankara'da tanıştım. Hatta Profesör Doktor Şebnem Akipek ve ben onu işte Ankara'daki müzelere falan götürdük, gezdirdik. O şekilde öyle bir tanışıklığımız oldu. Sanırım hocalarım sağ olsunlar benim hakkımda olumlu şeyler söylemişler kendisine. O da benim doktoraya başlamak üzere olduğumu öğrendi. Ben Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Ankara Hukuk Fakültesi'nde doktorama devam edecektim. Şirketler hukuku konusunda hatta doktora yapacaktım büyük ihtimalle. O bana doktoranızı İngiltere'de yapmak ister misiniz dedi. Ben de hiç tahmin etmediğim, beklemediğim böyle bir teklifle karşılaşmış oldum. Onun üzerine işte biraz düşündüm, hocalarıma danıştım. O şekilde kürsüdeki hocalarımla konuştum. O şekilde kendimi İngiltere'de buldum. Aslında hiç böyle bir planım yoktu.
Yüksek lisans yüksek lisans tezinizde sanıyorum şirketler hukuku çalıştınız. Ama İngiltere'ye gittikten sonra rekabet hukukuna yöneliyorsunuz. Rekabet hukuku tercihinizin sebebi neydi hocam?
Sizi yine hayal kırıklığına uğratacağım ama o da aslında tam bir tesadüf sonucu oldu. Dediğim gibi ve sizin de tespit ettiğiniz gibi benim master çalışmam şirketler hukuku üzerineydi. Daha sonra doktora çalışmam da aslında şirketler hukuku üzerine olacaktı. Zira Ankara Hukuk'ta o zamanlarda kürsüde şirketler hukukuna ihtiyaç vardı açıkçası. Fakat rekabet hukuku çalışmam da yine bu tesadüfler silsilesi sonucunda East Anglia Üniversitesi'nde o tarihlerde yaklaşık 5 milyon pound karşılığında bir araştırma bursuyla kurulmuş bir rekabet politikası araştırma merkezi vardı. Economic and Social Research Council denen bu İngiltere'deki yani Türkiye'deki TÜBİTAK'ın dengi bir araştırma konseyi diyeyim. Onun verdiği bir burs East Anglia Üniversitesi'ne veriliyor ve East Anglia Üniversitesi'nde İngiltere'de hatta belki de dünyada da ilk olacak şekilde disiplinler arası rekabet politikası merkezi, araştırma merkezi kuruluyor. Tam da 2004 senesinde benim doktoraya başlayacak olduğum sene bu araştırma bursuyla bu merkez kuruluyor. O sebeple de gene o zamanki East Anglia Üniversitesi'nin hukuk fakültesi dekanı bana, yani bu aralar rekabet hukuku çok önemli bir alan. Biz de böyle 5 milyonluk bir grant aldık. Bununla bir araştırma merkezi kuruyoruz. Yani rekabet hukuku düşünürsen rekabet hukukunu çalış isterim, tavsiye ederim doktora konusu olarak dedi bana. O nokta kadar ben aslında hiç rekabet hukuku dersi de almamıştım. Yani hukuk fakültesinde rekabet hukuku dersi bizde seçmeli ders olarak vardı. Ama ben almamıştım. Çünkü sanırım yanlış hatırlamıyorsam rekabet hukuku dersiyle hukuk İngilizcesi dersleri çakışıyordu. Aynısı iki anda aynı anda alınamıyordu iki ders. Dolayısıyla ben rekabet hukuku almak yerine hukuk İngilizcesi derslerine devam etmiştim fakültede. Dolayısıyla ben yani rekabet hukuku doktorası yapmaya karar verdiğimde daha önce hiç rekabet hukuku da çalışmamıştım. Daha önce hiç İngiltere'ye de gitmemiştim zaten. Ama işte böyle oldu.
Evet. Hocam İngiltere'de tabii yani 10 yılın üzerinde bir akademik tecrübeniz var. Bu dönemde özellikle bu akademik kariyerinizde sizi en çok zorlayan şey neydi?
Akademik kariyerin sanırım aşamalarına göre kendine özgü, her aşamanın kendine özgü zorlukları var diyeyim. Ama hani şu işte ben 2007 yılında, 2007'nin sonuna doğru yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım. 13-14 sene oldu işte. Benim için herhalde en zor kısım ilk doktora kısmıydı diyebilirim. Çünkü belki de kendim böyle bir tesadüfler sonrasında İngiltere'de rekabet hukuku üzerine doktora yapıyor olarak bulduğum için de olabilir tabii bu. Çünkü ben hani pek hazırlıklı değildim bu konuda doktora yapmaya. Benim sıfırdan rekabet hukuku öğrenmem gerekti rekabet hukuku doktorası yapabilmek için. Tabii fark ettim ki bu arada iktisat ve ekonomi alanlarında yeterince bilgi sahibi olmadan aslında rekabet hukuku çalışmak mümkün değil. Dolayısıyla tabii doktorun özellikle ilk bir yılı diyeyim oldukça bocaladım ben. Hatta doktora konumu 3 kere değiştirdim. Sanırım o en zor zamanı doktoranın ilk yılıydı. Ondan sonra tabii doktorun sonuna doğru da doktora bitirebilme stresi, o süreç de zor bir süreçti. Ama İngiltere'de bir de tabii başka yerlere farklı olarak doktora süreci çok yalnız bir süreç. Yani hiçbir ders kısmı yok mesela. Türkiye'de ilk bir sene ders alıyorsunuz, ondan sonra tez aşamasına geçiyorsunuz. İngiltere'de doktora yapmak istediğinizde başladığınız gün itibariyle tez aşamasındasınız. Hiçbir ders yok. Dolayısıyla yani siz ve danışmanınız var sadece. Bu tabii şey, stresli bir süreç aslında yani. Ve sanırım o doktoranın stresini insan üzerinden atabildiğin zaman, yani doktora bittiği zaman aslında akademik kariyerin geri kalan sürecindeki zorluklar aslında doktora sürecine göre daha kolay zorluklar oluyor. Dolayısıyla benim için herhalde en zor süreç doktora süreciydi diyebilirim.
Özgeçmişinize baktığımda hocam İngiltere'de yüksek kaliteli bir öğretim deneyimi için buna özgü oluşturulmuş bir kurs ya da sertifika programı olduğunu öğrendim. Siz de bu dereceye sahipsiniz. Derecenin adı Postgraduate Certificate in Higher Education Practice. Bu kurs ya da sertifika programından efektif bir ders yönetimine ilişkin neler öğrendiniz?
Bu sertifika programı İngiltere'de en azından o zaman benim başladığım akademisyenliğe başladığım zaman da herkesin yapması gereken, katılması gereken bir sertifika programıydı zaten. Açık şöyle biraz size bilgi vermem gerekirse İngiltere'de, Amerika'da olduğu gibi Amerika'da buna tenure track ve tenure deniyor. İngiltere'de de probation deniyor. İngiltere'de genellikle yardımcı doçent seviyesinde bir akademik göreve başladığınızda 2 ila 3 sene boyunca bu probation denen süreçten geçiyorsunuz ve o süreç içerisinde aslında sizin sözleşmeniz daha şey kalıcı bir sözleşme değil. Yani kalıcı olma potansiyeli olan bir sözleşme ama bu ilk 2 senenin sonucunda bir değerlendirme yapılıyor sizin hakkınızda ve onun üzerine üniversite evet devam edin ya da devam etmeyin şeklinde bir karar veriyor diyeyim. O kapsam sürecinde işte yeni göreve başlayan akademisyenlerin de bu Higher Education Practice Certificate denen programa katılmaları gerekiyor. Bu programdan ne öğrendim? Bu programın herhalde en önemli katkılarından biri şu oldu. Birincisi lisans üstü derecelerde yani master doktora gibi programlardaki özellikle doktora programlarındaki diyeyim danışmanı olduğunuz öğrencilerle olan ilişkinizi nasıl yönetebileceğiniz şeklinde bilgiler. Tabii bu işin genel kapsamlı olarak hukuki kapsamını da içeriyor. Yani örneğin üniversitenin doktor öğrencilerine karşı yükümlülükleri nelerdir? Sizin bir danışman olarak tabii bunları biliyor olmanız lazım. Hem bu şekilde bilgilendirici hem de uzun süreçli bir ilişki olduğu için doktor öğrencisi ve doktor danışman arasındaki ilişki, bunun nasıl yönetilebileceğine dair, etkin yönetimine dair bilgiler. Ders verme konusunda da herhalde öğrendiğim en önemli nokta şu oldu. Sizin verdiğiniz dersin ne kadar başarılı bir ders olduğunu ancak dersinizi alan kişiler değerlendirebilir. Dolayısıyla mesela bu program, sertifika programı içinde yapılması gereken şeylerden biri, benim mesela o zamanki fakültedeki diğer akademisyen arkadaşlarımdan birini, arkadaş değilsen meslektaşlarımdan birini benim derslerime davet edip, mesela benim danışmanım ya da başka bir öğretim üyesi benim derslerime gelip not tutuyor ve dersten sonra, mesela her dersten sonra buluşup görüşüyoruz. Yani bence nasıl geçti o ders, ona göre nasıl geçti, bu şekilde feedback, yani yorum, hani karşıdaki dinleyici bir kişi size nasıl yorum yapıyor ve kendinizi bir sonraki ders için nasıl geliştirebileceğiniz yönünde tavsiyeler veriyor. En önemli katkısı bu oldu sanırım. Mesela benim açımdan, ben çok hızlı konuşuyorum. Şimdi de çok hızlı konuşuyor olabilirim tabii. Benim öğrendiğim şeylerden biri, çok hızlı konuşuyorsun. Biraz yavaşlaman lazım. Ve bu benim zaten akademik kariyerim boyunca defalarca aldığım bir yorum. Biraz yavaşlamanız lazım şeklinde. Bunu tabii size gelip bir üniversite birinci sınıftaki bir öğrenci söylemeye çekinebilir. Hani o sizi tabii hoca olarak görüyor. Size rahatlıkla gelip de hocam çok hızlı konuşuyorsunuz demeyebilir. Ama başka bir öğretim elemanı olan bir meslektaşınız geldiğinde, çok hızlı konuşuyorsun, biraz yavaşlaman lazım şeklinde bir yorum, daha rahatlıkla yapılabilen bir yorum olduğu için böyle faydaları oldu diyeyim o sertifika programının.
Hocam bizde, Türkiye'de sistematik bir şey yok anlattığınıza dair, ama ben de ilk asistan olarak bir pratik derse girmiştim. O dönemde Ünsal Hoca beni izlemişti ve işte feedback verecekti hemen dersin ardından. Dersten çıktık. Dedi ki ya her şey iyi güzel de dedi. Öğrenciler senin düşmanın değil. Arada gülümsemelisin onlara dedi.
Tabii o da var.
Yani gerçekten feedback insanı geliştiriyor ve yani anladığım kadarıyla İngiltere'de bu öğretim üyelerinin kendi aralarında birbirlerinin derslerine girerek aslında onların gelişimini sağlayacak bir mekanizma ve sistematik olarak, yani belli bir düzen içinde uygulanıyor değil mi bu?
Tabii. Bu, yani mesela benim en azından o sertifika derecesindeki aktiviteleri gerçekleştirmem gerekiyordu. Probation'ı bitirip kalıcı sözleşmeye geçebilmek için. Ve mesela dolayısıyla beni gözlemlemeye gelen meslektaşımız bu konuda bir rapor yazıyor mesela. O rapor benim işte bu probation'dan çıkıp sözleşmenin kesinleşmesi noktasına gelebilmem için hazırlayacağım portfolyonun bir parçası olarak teslim ediliyor. Onun dışında tabii öğrencilerin de zaten İngiltere'de senede iki kere sanırım, her sene iki kere öğrencilerden de feedback istiyoruz zaten. Ki bu, yani hani probation'la alakalı değil. Her sene akademisyenin derecesi ne olursa olsun her ders için senede iki kere zaten öğrenciler de feedback formu dolduruyorlar. Ve eğer feedback'e yönelik yapılabilecek derste mesela bir değişiklik varsa, dersin içeriği olabilir, veriliş tarzı olabilir, o değişiklikler her zaman için yapılıyor benim gözlemlediğim kadarıyla burada.
Evet. Doktoranızı İngiltere'de 2008'de bitiriyorsunuz hocam ve bundan yalnızca 5 sene sonra profesör olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Saymaya cüret edemeyeceğim kadar çok ödülünüz ve ödül adaylığınız var ve bunlar Avrupa'da ve Amerika'da kendi alanınızın en prestijli ödüllerinden. 2017 yılında kazandığınız Philip Lewy-Hulme ödülü bunlardan yalnızca bir tanesi. Misafir araştırmacı, danışman, konuşmacı sıfatlarıyla İngiltere'nin kurumları dışında, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da ve diğer dünya uluslararası kuruluşlarda yine görevleriniz var. Ve uzmanlık alanınıza dair bilgilerinizi New York Times, BBC World, Euronews gibi çeşitli kanallarda paylaşmaya devam ediyorsunuz. Örneğin işte ben BBC World'de yayınlanan "O Teknoloji Devleri Bölünmeli mi?" konulu münazaranızı izlemiştim. Orada da 4 münazırdan biriydiniz siz.
Having a dominant position is not unlawful. It's the abuse of that position through conduct that distorts competition. And in modern competition laws, we understand that distortion to mean you're harming consumers, either through increased prices or lowered quality. That's what's unlawful, not having a monopoly.
Şu an devam eden iki önemli araştırma projesini yönetiyorsunuz. Ve sizle Ocak ayından bu yana süren iletişimlerimden anladığım kadarıyla aynı zamanda annesiniz de. Bütün bunlardan hareketle sormak istediğim şey, zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz?
Zamanımı nasıl yönetiyorum? Zamanımı aslında çok iyi yönetemiyorum açıkçası sanırım. Çünkü her zaman aklımda yazmayı istediğim, yazmayı düşündüğüm ama yazmaya fırsat bulamadığım bir makale, bir kitap var. Yani zamanı yönetme konusunda sanırım ben ancak bu son 1-2 yılda aslında biraz daha stratejik bir şekilde hareket etmeye başladım. O da şunu fark ettim ki zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Ve insanın bir noktada artık hayır demeyi öğrenmesi gerekiyor. Hayır demek kolay bir şey değil ama yani mecburen bazen hani yapmak isteyeceğim ama yaparsam zamanlamanın iyi olmayacağı ya da onu yaparsam başka bir şey yapamayacağımı fark ettiğim hususlarda hayır demek zorunda kalıyorum. Belki biraz da hani rekabet hukukunun iktisatla çok yakın bir alan olmasından dolayı biraz da ekonomist gibi düşünmeye başladım belki. Her şeyin bir maliyeti var ve zamanın maliyeti çok yüksek tabii. Çünkü zaman çok sınırlı ve en sınırlı üretim kaynağı diyelim. Zamanı yönetmek için dolayısıyla sanırım insanın kendine bir strateji belirlemesi gerekiyor. Önümüzdeki bir sene için olabilir, önümüzdeki 5 sene için olabilir. Ne gibi amaçlarım var? Bu önümüzdeki bir sene içinde ne yapmam lazım? Profilimi nasıl geliştirmem gerekir? Kariyerimde şimdiye kadar yapmadığım ne var? Bunları düşünerek insanın herhalde bu şekilde bir çerçeve çizmesi gerekiyor kendine. O çerçeveyi çizdikten sonra da örneğin ben önümüzdeki sene için bilmiyorum daha çok uluslararası sunum yapmam gerektiğine karar verdiysem belki gelen uluslararası sunum davetlerine daha olumlu bakarım ama diğer davetlere mecburen hayır derim. Yani evet cevabı verdiğiniz her şeyin bir maliyeti olduğunu düşünmek gerekiyor sanırım. Zamanımı o şekilde biraz daha iyi değerlendirmeye başladım son zamanlarda. Ama tabii İngiltere'de yeme özel bu başka bilmiyorum başka ülkelerde nasıl. İngiltere'de aslında akademik kariyerde ne kadar ilerlerseniz yükünüz bir nevi o kadar artıyor. Özellikle idari anlamda yük gittikçe çok fazla artıyor. Dolayısıyla yani benim kendi tecrübelerime göre bu akademik ve idari görevlerin üniversitenin kendi çerçevesinde tabi ettiği zamanlama süreçleri var. Mesela ben bir merkezin direktörlüğünü yapıyorsam diyelim ki üniversite bunun benim bir senede 100 saatime mal olacağını düşünüyor. Bana bu şekilde bir belirlemede bulunuyor. Sanırım zamanın iyi değerlendirebilmesi için bu şekilde hesaplanmış idari görevlerin o 100 saatin dışına çıkmaması ve 100 saatte ne yapılabiliyorsa onun yapılması gerekiyor. Yoksa çünkü bir sürü idari görev özellikle o kadar çok zaman alıyor ki yani bütün bir seneyi sadece bu idari görevleri mükemmelleştirebilmek için harcayabilirsiniz. Ama tabii o kadar çok üzerimizdeki akademisyenlerden beklenen o kadar çok şey var ki bir yandan idari görevler, bir yandan ders verme, bir yandan araştırma yapma. Yani bunların hepsini dengelemek gerekiyor zamanı yönetebilmek için.
Anladığım kadarıyla hocam önceliklerinizi belirliyorsunuz ve sonrasında da belki biraz rekabet hukuku alanında çalışmanın etkisiyle sayılar üzerinden neye ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini hesaplıyorsunuz.
Evet, fayda ve maliyet analizi yapmak gerekiyor.
Evet. Dergi yayıncılığına geçmek istiyorum, akademik dergi yayıncılığına. Sizin Oxford Journal of Legal Studies, European Law Review, Journal of Business Law gibi itibarlı dergilerde yayınlarınız var. Birçok itibarlı dergide de bildiğim kadarıyla hakemlik yapmaya devam ediyorsunuz. Tabii bir yandan da artık o eski akademik yayıncılık kalıpları bulunmuyor. Çünkü dijitalleşmenin katmerlenerek arttığı bir akademik dünyadayız. Ve halen maalesef belki akademik yayıncılığın ağırlıklı olarak kapalı erişim politikalarıyla sürdürüldüğü bir akademik çevrede çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Siz bu kapalı erişim politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz bir rekabet hukukçusu olarak?
Evet, siz bahsetmeseniz ben zaten bahsedecektim rekabet hukuku kısmından. Yani rekabetin pek olmadığı bir alan aslında bu akademik yayıncılık sektörü diyeyim. Ve benim açıkçası iş modelini de anlamakta, daha doğrusu iş modelini kabul etmekte zorlandığım bir sektör. Şöyle ki akademik yayıncılık sektörüne bakarsak eğer, mesela dergileri alalım. Dergiler hakemlere hiçbir ücret ödemiyorlar. Dergiler yazarlara da hiçbir ücret ödemiyorlar. Ve sanırım dergiler hatta editörlere de zaten hiçbir ücret ödemiyorlar. Fakat ücret karşılığı olmaksızın hem hakemler, hem yazarlar, hem editörler bu dergilere katkıda bulunuyor. Çünkü hakemler, yazarlar ve editörler olmazsa dergiler olamaz zaten. Fakat sonra ne yapıyor akademik yayıncılar? Bu dergileri üniversitelerin kütüphanelerine para karşılığı satıyorlar. Yani aslında iş modelini düşünürsek, yani açıklanması çok zor bir iş modeli bu. Yani akademik yayıncılık hiçbir ücret verilmeden, katkı yapanlara hiçbir ücret verilmeden üzerinden kar elde edilebilen bir üretim sistemi. Yani rekabet hukuku açısından tabii bu rekabetin yeterince olmadığını gösteriyor. Çünkü rekabet olsa hem daha kaliteli yayın bulabilmek açısından, hem belki editörlere yaptıkları katkının karşılığında bir ücret ödemek açısından bu şekilde faktörler görürdük aslında bu piyasada rekabet olsa, ki görmüyoruz. Şöyle bir rekabet oluşabilir tabii akademik yayıncılık piyasasında. Amazon mesela biliyorsunuz kitap basmaya başladı. Yani bir akademik yayıncıya gitmek yerine Amazon'da aslında kendi kendinize kitabınızı basabilirsiniz. Ama tabii burada da prestij konusu gündeme geliyor. Bizim gibi akademisyenlerin akademik kariyerlerini ilerletebilmeleri için prestijli yayın evlerinin, prestijli dergilerin basacağı yayınları yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla yani belki gelecekte bir gün bu dediğiniz gibi dijitalleşmenin getirdiği bir rekabetçi baskı olabilir diye düşünüyorum akademik yayıncılıkta, ama şu anda pek yok sanırım. Ha, kapalı erişim hakkını düşünüyorum. Onu da açıkçası çok yanlış buluyorum. Hatta tabii buradan da yeni bir kar etme yöntemi çıkartıldı. Şimdi eğer kapalı yayınınızı açık yapmak isterseniz ücret karşılığı bunu yapabiliyorsunuz. Bu da tabii yani dediğim gibi zaten hani soru uyandıran bir iş yöntemini daha da açıkçası garipleştiren bir yöntem.
Tabii, ben de evet tam onu soracaktım hocam. Yani kapalı erişim dergiler, bir de açık erişim için ayrıca yazarlardan ücret istiyor.
Şöyle tabii ben mesela ne yapıyorum? Ben yazdığım her yazıyı SSRN denen bir internet sitesi var, biliyorsunuzdur. Zaten hemen hemen herkes böyle yapıyor. Yazdığım yazıyı hani açık erişim olsun diye her yazdığım yazıyı SSRN'e zaten koyuyorum, yüklüyorum. Herkes her yerde ulaşabiliyor. Ama tabii bunun da önüne geçen telif hakkı, lisans gibi fikri mülkiyet hakları var. O da tabii artı bir nokta ki yayın yaptığınızda bazen dergiler fikri mülkiyet hakkını da onlara vermenizi istiyorlar. Onun üzerine tabii o şekilde bir anlaşmaya girdikten sonra SSRN'e açık olarak koymanız mümkün olmuyor o yayını. Ben şahsen reddediyorum, eğer reddetmem mümkünse. Geçtiğimiz yakınlarda mesela bir dergiden böyle bir talep geldi bana. Biz fikri mülkiyetinizi, telif hakkınızı bize vermenizi istiyoruz standart olarak dedi. Ben de üzgünüm ama telif hakkımı size veremem dedim. ondan sonra aslında değiştirmeyi yani o değişikliği yaptılar. Teklif ettiler bana, tamam o zaman telif hakkınızı almayalım sizden. Yani aslında böyle de bir pazarlık yapılabiliyor dergilerle demek ki. Ben de bunu ilk defa yaptım, ilk defa gördüm. Ama genel olarak yani kapalı erişimi olumlu bulmuyorum. Dediğim gibi zaten sanırım yani rekabet otoritelerinin de aslında incelemesinin gerektiği bir pazar, akademik yayıncılık pazarı.
Evet. Şimdi daha çok hocam lisansüstü döneme ve sizin alanınız olan rekabet hukukuna geçmek istiyorum. Siz özellikle teorisiyle uygulamasının birbiriyle son derece senkronize olarak hareket ettiği bir alanda çalışıyorsunuz rekabet hukuku alanında. Nitekim örneğin sizin birçok Avrupa Birliği kurumunda akademisyen olarak uygulamayı doğrudan besleyen görevleriniz de bulunuyor. Uygulamanın benim görebildiğim kadarıyla akademik bilgi birikiminden beslenmesi Avrupa'da kurumsal bir kültürün aslında doğal bir neticesi. Orada paydaşlar bir yasanın hazırlık çalışmasında ya da yasanın uygulama çalışmaları esnasında mutlaka görüş belirtebiliyorlar. Türkiye'de ise maalesef durum olması gerekenden çok uzak bir noktada. Yani paydaşlar kendini ilgilendiren meselelerde çoğu zaman söz sahibi olamıyor ve bunu Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşmamıza rağmen halen belki oluşturabilmiş değiliz bir kurumsal kültür olarak. Sormak istediğim şey, bu kurumsal kültür Avrupa'da nasıl bu aşamaya gelmiş?
Hiçbir kanun, neredeyse diyeyim, hiçbir önemli kanun en azından Avrupa Birliği seviyesinde ya da İngiltere'de çeşitli alanlardaki kanunlar, yani bir konsültasyon sürecinden geçmeden değiştirilmiyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Bu konsültasyon süreci de herkesin katkıda bulunabileceği bir konsültasyon süreci. Örneğin mesela Avrupa Birliği'nde rekabet kurumundan örnek vereyim gene. Dijital pazarlara uygulanacak yeni bir kanun çıkma durumu var, çıkma kanun planı var şu anda. Çeşit çeşit konsültasyon seviyeleri, noktaları var. Ve herkes bu süreç içerisinde kendi görüşünü Avrupa Birliği Komisyonu'na bildirebiliyor. Yani halka da açık zaten bu. Hani bunu bildirebilmeniz için bir akademisyen olmanız ya da bir şirket görevlisi olmanız gerekmiyor. Herkes zaten bu tür konsültasyonlara katılabiliyor. Ve daha sonra bu konsültasyona yapılmış olan bütün katılımların konsültasyonu yöneten kurum tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla mesela Avrupa Birliği yeni bir kanun çıkaracaksa, kanun çıkmadan önce biz konsültasyona gittik. Konsültasyonda şu şekilde katkıda bulunuldu. İşte mesela şirket görevlileri şöyle bir kanun çıkmasını istiyor. Vatandaşlar böyle bir kanun çıkmasını istiyor. İşte akademisyenler şöyle katkıda bulundular şeklinde. Bunlar derleniyor. Ve bunların sonuçta hangi yoldan gidildiğine ve hangi yoldan gidilmediğine dair Avrupa Birliği'nin, diyelim ki komisyonun açıklama yapması gerekiyor. Mesela neden biz vatandaşların istediğini yapmadık da şirket sahiplerinin istediğini yaptık ya da tam tersi şeklinde açıklama yapılması gerekiyor. Bunlar zaten kanunlarla düzenlenmiş prosedürler içerisinde gerçekleşen hareketler diyeyim. Yani hani Avrupa Birliği Komisyonu bunu yapmak zorunda zaten belli kanun tasarıları olduğunda. Bu şekilde herhalde dolayısıyla bir artık alışkanlık mı oluşulmuş diyeyim. Yöntem bu, yani kanun yapma yöntemi bu. Tabii şunu da söylemek gerekir ki, yani hani bu mükemmel bir sistem mi? Aslında tabii yani konsültasyon sürecine gidilmesi çok doğru bir şey. Fakat konsültasyon sürecine gittikten sonra yapılan katkılardan hangi yönde ilerleme yapılacağına dair verilen karar, gene sonuçta aslında büyük ihtimalle politik sebeplerle verilen kararlar. Dolayısıyla hani bu yapılan konsültasyonlar sonuçta çıkan kanunları ne kadar aslında etkiliyor, onu bilmiyorum. Ama en azından görüntü itibariyle konsültasyon olduğu için bütün önemli kanun aşamalarında kim olursanız olun bu aşamaya, bu sürece katkıda bulunma imkanınız var.
Evet. Resmi gazete yayıncılığı da benzer şekilde görebildiğim kadarıyla. Mesela Avrupa Birliği'nin ilgili bir direktifine, Avrupa Birliği resmi gazetesi sayfasına girdiğiniz zaman bütün süreci bir zaman tüneli halinde, hangi aşamalarda işte konsey ne demiş, komisyon ne demiş, hangi taslağı sunmuş, komisyonun sunduğu bu taslağı parlamentonun hangi komitesi nasıl bir görüş sunmuş, bu işte konseyde nasıl şekil almış, tekrar bu süreci ayrıntılarıyla görebiliyorsunuz. Dediğiniz gibi belki bu alanda yasal zorunlulukların bulunması da Avrupa Birliği'ni bu noktaya taşımış durumda.
Evet, aynen. Hatta ben geçtiğimiz günlerde yeni fark ettim. Avrupa Birliği parlamentosunun da bu yasama sürecine ait kendi siteleri var. Onlar mesela bir tren yapmışlar. Yasama süreci treni demişler adına da. Ve kaçıncı noktada, yani hangi numaralı noktada şu anda bu yasama süreci şeklinde görsel olarak da göstermişler. Mesela işte bir noktada uzun bir tren yapmışlar. 30 tane duracağı nokta var diyelim ki. Şu anda birinci aşamada, yani komisyon taslak hazırladı. İkinci aşamada ne var? Üçüncü aşamada ne var? İşte nerede konsültasyon var? Bunları da görebileceğiniz bir şekilde. Yani demokratik sürecin parçaları olarak tabii bunları değerlendirmek gerekiyor olarak.
Rekabet alanına girmişken hocam, yine bu alanın dijitalleşmesiyle olan ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Rekabet hukuku 19. yüzyıl sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde Sherman Act ve Clayton Act'le doğduğu kabul ediliyor zannediyorum. Tabii o dönem konu petrol rafinerileri, tren yolları, tarım ürünleri gibi geleneksel belki ürünler. Bugünse rekabet hukukunda artık dijital piyasaların, çevrimiçi platformların ve belki yapay zekanın payı giderek artıyor. Sizin çalışmalarınızda görebildiğim kadarıyla dijital ekonomi üzerine yoğunlaşmış durumda. Sizce bu rekabet hukuku alanında yaşanan dijitalleşme furyası her hukuk alanı açısından kaçınılmaz bir sonuç mu olacak? Yoksa bu işte rekabet, sözleşme hukuku gibi özel bazı alanlarla sınırlı mı kalacak?
Rekabet hukukunda gerçekten bir dijitalleşme furyası var şu anda. Yani hemen hemen her hafta birkaç tane ben doktora tezi projesi alıyorum diyeyim öğrencilerden. Hemen hepsi rekabet hukukunun dijital piyasalara uygulanması alanında. Yani bu dijitalleşme furyasının rekabet hukukuyla sınırlı kalma ihtimali olduğunu sanmıyorum. Zaten hani şu anda diğer alanlar etkisinde görüyoruz. Mesela anayasa hukuku çalışanlar bile diyeyim İngiltere'de dijitalleşmeden etkilenmiş durumdalar. Çünkü neden? Çok büyük insan hakları soruları var tabii. Protesto hakkı, insan hakları, bunlar hep dijitalleşme sürecinden etkilenen alanlar. Dediğiniz gibi sözleşme hukuku olsun, haksız fiil hukuku olsun. Yani hem özel hukuk alanlarında hem genel hukuk alanlarında zaten dijitalleşmenin ve yine globalleşmenin diyeyim dokunmadığı bir nokta çok kalmadı sanırım. Yani anayasa hukuku tarihi çalışıyorsanız tabii ki belki hani dijitalleşme doğrudan çalışma alanınızı etkilemeyebilir. Ama büyük ihtimalle araştırma metotlarınızı etkileyecektir dijitalleşme. Yani bunu söylemişken tabii şunu da söyleyeyim. Richard Posner'ın bir sözü var. At hukuku diye bir hukuk alanı yoktur. Yani at hukuku diye bir hukuk alanı yoktur tabii. Hani attan at arabasına, at arabasından arabaya geçtiğimizde bunların her biri için biz çeşit çeşit hukuk alanları yaratmadık. Belirli hukuk prensipleri her alana uygulanan hukuk prensipleridir. Ve tabii şimdi hayatımız hani bugün bu kadar dijitalleşme arttı diye tarım ürünleri artık hani hukukun ilgi alanından çıkmıştır ya da tren yolları hukukun ilgi alanından çıkmıştır da diyemeyiz. Çünkü hala tarım ürünleri de, tren yolları da, petrol istasyonları da gene hukukun alanı dahil olan ve belki de aslında uygulayıcıları uygulamada daha çok meşgul eden alanlar. Yani şimdi mesela bakarsak zaten dijital platformlarla ilgili kaç tane dava var? Mesela Avrupa Birliği Adalet Divanı önünde şu anda diyelim ki 3 tane temyiz davası var, 4 tane temyiz davası var bu konuda. Ama diğer alanlara bakarsak, yani daha geleneksel alanlara bakarsak çok daha fazla sayıda hala uyuşmazlıklar var. Ve yani dediğim gibi pratikte bu geleneksel dediğimiz alanlardan çıkacak uyuşmazlıklar aslında daha sanırım uzun bir süre dijitalleşmeden çıkacak uyuşmazlıklardan daha çok zaman harcanacak uyuşmazlıklardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet bir dijitalleşme furyası var ve bunun rekabet hukukuyla sınırlı kalacağını sanmıyorum ama geleneksel alanlardaki hukuki problemleri de, hukuki konuları da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Zaten onu da söyleyeyim. Bana mesela böyle dijital işte rekabet hukuku ve dijitalleşme ile ilgili bir doktora çalışması önerisi geldiğinde ben açıkçası bunu şey yapmıyorum, pek tavsiye etmiyorum. Kendi öğrencilerime de hiç tavsiye etmedim. Benimle çalışmak isteyen öğrencilere de tavsiye etmiyorum. Çünkü doktora yapmak açısından hani üzerinde henüz hiçbir literatürün ortak bir görüş birliğine varmadığı, yeterince dava olmayan, yeterince mahkeme kararı olmayan, konuların her gün bir günden bir güne değiştiği bir alanda doktora yapmak zaten zor olan bir süreci çok daha zorlaştıracak bir süreçtir diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim danışmanımla doktora yapmak isteyen öğrencilere bana geleneksel alanlardan proje yaparak gelirseniz tercih ederim diyorum. Çünkü yani öğrencileri zorluyor bu konularda çalışmak.
Zaten rekabet hukuku alanı diğer hukuk dallarına göre çok daha yeni ve genç. Bir de onun içerisinde dijital bir şey çalışınca işler iyice karmaşık bir hal alıyor zannediyorum.
Daha da zorlaşıyor, evet.
Hocam yine rekabete ilişkin açık erişim, kapalı erişim politikalardan bahsettik akademik yayıncılıkta ve orada aslında siz de rekabetin olmadığını bir anlamda belirttiniz. gözlemleyebildiğim kadarıyla rekabetin olmadığı alanlardan bir tanesi de ironik bir şekilde rekabet hukuku çalışan hukuk ofisleri. Butik ofisler bulunmakla birlikte hem Türkiye'de hem dünyada rekabet hukuku çalışan hukuk ofisleri bakımından bahsettiğim gibi rekabet hukukunun amacının aksine bir belki tekelleşmeden söz edebiliriz. Bu sebeple son olarak şunu sormak istiyorum aslında. Rekabet hukuku alanında çalışmak isteyen genç hukukçular için hangi yol ve yöntemleri takip etmelerini önerirsiniz?
Teşekkürler. Evet, haklısınız. Bunun ben de farkındayım. Bir de tabii aynı konu aslında iktisadi danışmanlık şirketlerine de yansımış sanırım. İktisadi danışmanlık şirketi de aslında az sayıda büyük iktisadi danışmanlık hizmeti veren şirket var dünya çapında yine. Hem hukuk şirketleri, firmalar açısından hem iktisadi danışmanlık açısından. Yani çok fazla rekabet yok mu? Ya da bu belki de hukuk fakültesi öğrencileri ve daha sonraki akademisyenlik hayatında akademisyenlerin ilgileriyle mi alakalı? Onu da çok emin değilim açıkçası. Mesela İngiltere'de kaç tane rekabet hukuku çalışan akademisyen var diye bakarsanız o da aslında çok fazla değil. Aynı şekilde Amerika'da da çok fazla değil. Yani neden rekabet hukuku ilgi mi çekmiyor? Ya da mesela Türkiye'de bildiğim kadarıyla rekabet hukukun alanında doçentlik ya da profesörlük mümkün değil sanırım. Doçentlik ve profesörlük için tanınan alanlardan değil. Bunların nasıl etkileri var? Bu yüzden mi sayı acaba kısıtlı kalıyor? Bunu bilmiyorum ama rekabet çalışmak isteyecek hukukçulara yani tavsiyem birincisi iktisat öğrenmeleri. Çünkü dediğim gibi çok iyi bir iktisat tabanı olmadan rekabet hukukunu öğrenmek, anlamak, anlatmak imkansız diyebilirim. Bu tabii işi biraz daha zorlaştırmış oluyor. Yani çünkü hem bir alan değil iki alan öğrenmeniz gerekiyor. Ama mesela İngiltere'dekinin aksine Türkiye'de hukuk fakültesinde hala öyle mi bilmiyorum. Ben okuduğumda öyleydi. İktisat zorunlu bir ders. Yani İngiltere'de mesela böyle bir şey yok. İngiltere'de zorunlu bir ders değil iktisat. Hatta yani seçmeli ders dahi değil. Türkiye'nin böyle bir avantajı var hukuk fakültelerinin rekabet hukuku çalışmak isteyenler açısından. Diğeri de tabii yine yabancı dil. Çünkü rekabet hukuku alanında dünyadaki bütün rekabet hukuklarını etkilemiş olan iki tane rekabet hukuku var. Biri Avrupa Birliği rekabet hukuku, diğeri de Amerika rekabet hukuku. Yani aslında her ülkenin rekabet hukukunun kaynağı ya Amerikan rekabet hukuku ya da Avrupa Birliği. Dolayısıyla bu kaynak kanuna alışabilmek için yabancı bir dil bilmek, en azından İngilizce bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem iktisat hem de yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmelerini tavsiye ederim geleceğin rekabet hukukçularına.
Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Keyifli bir program oldu.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Çalışmalarınıza başarılar dilerim.